Gerçi evet. Hangi var aklında var mı? Yani Hegel'in de orada örnek vermiyor. Yansımalı söz.
Moment için işte burada herhalde Almanya'sı ne Moment için? Yanlış
O
hatırlıyorum.
Ogenlik.
Ogenlik için. Ogenlik yerine, yani ogenlik göz kırpması demek kelime anlamıyla ve
Evet.
anlık, gözü açıp kapayıncaya
An.
kadar. Onu
Aynen.
direkt kullansa dolaysız bir anlatım. O gerçekten göz açıp kapama bir
Evet.
gönderme yapıyor. Ama moment dediğiniz zaman ona yani ikinci ve yansımalı bir anlamı için onu tercih ediyor. Moment tercih ediyor. Ogenliği kullanmıyor değil mi?
Yansımalı kullanmıyor. Bir iki yerde kullanıyor ama şey olarak değil. Yani zaman olarak
Moment diye
kullanımı.
kullanmıyor
Moment
yani.
kullan uymuyor. Estetik değil. O gendirik. Yani çok komik olur o zaman şey. Alman
Evet.
felsefe dili. Moment orada daha şey profesyonel görünüyor. Daha güzel görünüyor. Daha kısa.
Bizde de kapı belki de mesela gündelik dile çok ait bir kavram
Kapıyı
olsaydı
benimsediler.
sanırım. Hayır, çok daha fazla kullandığımız şey an anlamında kullansaydık kapıyı.
Evet.
Kapıyı tercih etmeyecektik
Evet.
belki bu anlamda.
Moment diye
Moment diye
kalacak. Tabii.
karşılayacaktık.
Tabii kapı özel.
Evet.
Yani tanınmadığı için şey
Evet.
burada yani o fonksiyonu kolayca üstlendi bir bakıma. Yani bazı konuşmacılar kongrede bak mesela evrim kutu falan yani hep şey kapı diyorlar. Ya moment de diyorlar tabii ama kapıda bir güçlük yaşamadılar. Edimselde bir güçlük yaşamıyorlar. Bir sorun
Dilsel de
yaşamıyorlar.
çok şey geçti, dile
Evet.
geçti.
Olumsal
Öğe diyen de oldu ama öğede
yukarıda
ben
diyeyim o
güçlük
kadar
yaşadım.
değil. Ne?
Öğe diyen oldu ama öğede ben güçlük yaşadım.
Öğe mi?
Öğe dedim
Öğe
ben.
var. Öğe yeni mi o da?
Ama bu
Hayır.
anlamıyla öğe demek
Öğe
istedim.
eski bir kavram.
Evet.
Yaşadım.
Öğesel. O da yeni ama giriyor. Yani öğesel. Öğesel bir süre sonra işte İngilizce'deki elementer gibi temel, ilkel, yalın. Çok önemli ama çok yalın. Çok özsel ama çok ilkel. Yani o karşıt anlamları kazanarak gelecek. Orada şey var. Tollere diye bir anlatım var.
Ha, ortadan kaldırma.
Ortadan kaldırma konusunu yani Aufhebens'i Hegel açıklarken orada
Yükseltme anlamında
İngilizce'de
mı?
yok öyle bir ona karşılık düşen bir şey yok. Latince'deki tollere diyor Aufhebens'in ya da ortadan kaldırmanın şeyini tam taşımıyor.
Tolere.
Tollere.
Tolere.
Onun için baktım burada. Cicero'nun şeyi.
Yükseltme mi dedin?
Tolerans
Belki tolerans
tolerans
oradan geliyor olabilir. Çünkü yok etmek
tolere
toleransı
etmek
değil mi?
evet.
Tolere etmek.
Tolere
Katlanma.
şey yükseltmek. Yani orada bir dil oyunu yapmışlar Latince'de Octavium'la ilgili. Neydi o Latince?
Tollendum esse Octavium.
Tollendum esse Octavium. Esse şey yani
Olmak.
participle varlığın şeyi geçmiş zamanı şey oluyor.
Varlık gibi yani,
O, Octavium yükseltildi gibi bir şey var. Anlatım var orada. Pasif olarak. Orada ortadan kaldırılma gibi bir anlamın da olması gerekiyor. Bilmiyorum
Yani
ona
geçmişi anlatma şeyinde. Ortadan kaldırma.
Evet. Ama yine de
Bir de
Hegel
Haben var. Peki.
Avrupa'da.
Aufhebens ben.
Evet.
Onu mu diyorsun?
Evet.
İşte,
Onunla şeyini
şimdi
bağlamak.
burada ortadan kaldırma, yani benim ortadan kaldırma dediğim sözcük Aufhebens, Almancası.
Evet.
Tamam mı? Aufhebens şey gibi, Almanca'da da şey gibi kullanıyor. Türkçedeki şey, devletin ortadan kaldırılması örneğin. Yani bunu bir kere daha şey yapalım o zaman burada gelmişken. Yani o Aufhebens'in iki anlamı var. Bir ortadan kaldırma, yok etme anlamında. Bir de saklama. Ortadan kaldırıp yok
Geçmiş
etmeden
zaman
saklama
olarak
anlamı.
kullanılıyor bazı
Evet,
dilde
bunlar
diye.
karşıt anlamlar ve bu karşıt anlamların aynı sözcükte bulunması Hegel'in çok hoşuna gidiyor. Aufhebens şey, Hegel'in kilit kavramlarından birisi.
Felsefenin önemli kavramıdır diyor.
Tabii. Aslında tam şimdi moment onunla ilgili zaten. Burada karşıtlar birbirini ortadan kaldırır anlatımını kullandı zaten. Karşıtlık demek Aufhebens Aufhebens'i kapsıyor olmak demek ya da ortadan kaldırmayı kapsıyor olmak demek. Yani karşıt olan ortadan kaldırmak için bekliyor. Pusuda bekliyor bir bakıma. Ama ortadan kaldırmanın Almanca'da ve Türkçe'de bir de ikinci anlamı var, saklama. Başka üçüncü, dördüncü anlamlar falan da yüklüyorlar. Onların hiçbir önemi yok. Yani burada Hegel'in istediği şey yok etmeyi ve saklamayı. Yani iki karşıt anlamı birlikte kullanmak ve onu anlatan bir sözcüğü bulmak. Aufhebens onu anlatıyor. Almanca'da da var. Tamamen yok etme anlamına gelen sözcükler. Ama İngilizce'de yok örneğin şey. Bu iki karşıt anlamı ortadan kaldırmayı ve saklamayı birlikte taşıyan İngilizce bir sözcük yok. Fransızca var mı? Hem yok etme hem de saklama. Çünkü bir devleti ortadan kaldırıyorsun ama bir eşyayı ortadan kaldırıp dolaba saklayabiliriz. Yani gizleme diyoruz, saklama, koruma anlamına geliyor. Fransa'da Fransızlar neyle karşılıyorlar onu şu an hatırlamıyorum ben fazla. Neden bakabilirsin?
Yani proteje, garde falan. Onları ortadan kaldırmak
güzel. Ona bakalım. Şeyde, o kitaptan. Tamam. Ortadan kaldırma bu. Aufheben. Yani sözcük zor değil. Aufhebung. Onun o at biçimi. Ortadan kaldırış. Türkçe'de bir avantajımız daha var bizim. Ortadan kaldırılma, edilginleştirebiliyoruz sözcüğü. Evet. Yani aynı sözcüğün içine iki tane harf katıp ekleyip o şeyde yok. Öteki dillerde yok. İngilizce'de şey yok. O ortadan kaldırmayı yani o iki karşıt anlamı karşılayan, kapsayan sözcük yok ve orada İngilizler şeyler çaresiz kalıyorlar. Şimdi o zaman moment kaldırıcı
ortadan
momenti.
Kaldırma gibi düşündüğümüz zaman yani ortadan kaldırmanın anlamı üzerinde ben de düşünmüştüm aynı şekilde Levent gibi de ya ortaya koymak fikri evet. Önce geldi evet. Yani onu düşünürken ortaya koymak yani ortaya konulan bir şey var ki ortadan kaldırılıyor.
Evet.
Dolayısıyla da ortaya koymak demek kendinin bütün belirliklerini ya da kendini belirlemek, kendinin bütün belirliklerini ortaya koymak aslında. Ortadan kaldırmak da kendini belirlediği anda zaten kendini ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü tüm belirliliklerini yansıtıyor.
Belirlenim de ortadan kaldırıyor.
Belirlenim de ortadan kaldırıyor.
Bir dakika, ortaya koyma ve ortadan kaldırma.
Bir ortaya koymak satsan gibi, yani değil mi? Öyle mi? Yani koymak, dolaylı kurmak.
Entstehen.
Bilemeyeceğim ama.
Ortaya çıkmak.
Yani ortaya çıkan var ki ortadan kalkan bir şey söz konusu olsun.
Yani oluştan gelen, oluşun şey var. Entstehen ve fergehen. Yani ortaya çıkmak ve yitip gitmek. Değil mi? Hem oluş şey iki yönlü olabilir. Yani hem pozitif yönlü
ortaya
hem negatif
yönlü. Ortaya çıkmak zaten hemen dolaylılığını seriyor ortaya ama.
Evet. Ortadan kaldırmanın tersi mi? Yani ortaya çıkmak şey diyebilir miyiz? İki karşıt anlam kapsıyor gibi bir şey diyebilir miyiz? Ortaya bilmiyorum. Çıkmak.
Hayır.
Yok.
Ortadan kalkmak anlamında diyemeyiz.
Diyemeyiz. Ortaya çıkmak.
Ortaya çıkmak, ortadan kalkmak olabilir.
Orta sözcüğü Türkçe'de şey, varoluşla ilgili bir anlam kazanıyor. Yani evet, orta evet. Denen şey meydan. Evet. Evet. Sadece şey var, ortaya çıkan bir şey aslında yani şeydi hani bir şey
somutlaşmış olan aslında.
Varsa ortaya çıkıyordu bir bakıma yani hiçlikten evet.
Yani özünü ortaya koymak aslında ortaya koymak özü getiriyor. Çünkü belirliliklerini, çünkü ilişkilerini belirliyor.
Zemin ve varoluş arasındaki ilişki ortaya çıkma ilişkisiydi. Entstehen diyor Hegel orada.
Ama bu dolaylılık ve dolaysızlık aslında
evet. Ama burada şey yok. Bir etki değil diyor. Bu üretme de değil diyor. Yani ortaya çıkma etkiden ve üretimden ayırıyordu. Ona gerekirse bir daha bakarız. Şu an yani moment böyle. Moment o mekanikteki iki moment birbirinin yerini alabilen şeyler. Faktörler. Değil mi? Yani ağırlık artarsa uzunluğun yerini almış olur. Çünkü uzunluğu kısaltmak zorundasın o zaman. Uzunluğu artırırsan ağırlığı azaltmak gerekecek. O teraziyi korumak için ya da kaldıraç dengesini korumak için. Onlar birbirlerini ortadan kaldıran momentler. Çünkü doğru belki de onu kastediyor. Yani birisi büyüdüğü zaman öteki küçülüyor. Biri ortaya çıktığı zaman diyelim öteki ortadan kaldırılıyor falan.
İtme çekme birliği de böyle bir şey değil mi aslında?
Ha, nasıl?
Yani itmenin kendinde çekme olmasını da korkarken, düşünürken bu itme ve çekme her durumda eşit değil aslında.
Peki biraz duralım, yavaş gidelim. İtmenin çekme olması, bunu nasıl düşünebiliriz? İtme çekmedir dediğimiz zaman bunun anlaşılır kılabilir miyiz? Bu diyalektik denen şeyi anlamanın en en güvenilir yolu ve en kolay yolu. İtme çekmedir.
Daha ötesinde bir şey söyleyeceğiz yani.
Bunu şey yapacağız, daha anlaşılır şekle getireceğiz. Çünkü normal olarak anlak buna itiraz edecek. İtme çekmenin tam tersidir. Neden?
Bir olsun. Bir başlangıç yapmak istersen, oradan kavramı yükseltelim. Gözümüzün önüne herhangi bir itme getirdiğimiz zaman, tersini düşünebileceğiz.
İçiyor.
Bu taraftan itmek, onu o şeyi o taraftan çekmek demektir. Bir taraftan çekmek demek, onu aynı zamanda gerçekten...
Yani ben buradan itiyorsam, bunu itiyorsam, böyle itiyorsam, bunun anlamı şu, o itme, bu tarafa doğru bir çekmeye karşı bir
kuvvet uygulama. Tam tersi çekmedir
yani. Yani itme, çekmeyi gerektirir. İtme ancak çekmeye karşı yapılabilir. Bu açıklama o daha iyi.
Bence daha iyi bir açıklaması olabilir.
Nasıl yapacağız?
Tam tersinden baktığımızda zaten öyle değil mi?
Tam peki, tersinden baktığımızda öyle ama yani, ben sanki daha öte itme kendinde zaten çekme dediğimiz şey ve o yani illa bir karşıt kavram olarak görmemek onu tam da kendinde onu çekme çünkü
o zaman, zaman karşıt olacak.
Evet aslında yani tabii onu ifade etmek de hiç
evet. Yani çok kolay. Anlatma çok kolay. Deneyelim, bir daha deneyelim, bir daha deneyelim. Ben şimdi bunu, şu elim duruyor, bunu itiyorum. Bunu itmemin anlamı, bu elimin şey yapması, direnç göstermesi. Yani karşı tarafa doğru bir itme. Yani bir itme, karşı itmeye karşıdır. Doğru mu?
Evet.
İtme karşı itmeyi gerektirir. Yani karşı itme olmasa, karşı itme olmasa evet. İtme olur mu? Elimi böyle yapıyorum. Bir itme değil. Bu bir git şey oluyor. Gidiyor. Yani itme karşı itmeyi gerektirir. Karşı itme ise çekmedir.
Şey Newton'un 3.
olabilir mi yoksa doğru mu? Düşünün bir. İtme karşı itmedir.
Daha somutunda da düşünürsek sadece itmenin olduğu nesneler üzerinden düşünürsek itmenin olduğu bir yerde hiçbir şeyin varoluşundan da bahsediyorum.
Durmaması bu lazım. Yani hep ilerlemesi lazım.
Konsantre olabiliyor muyuz? Yani bu aslında çok yalın. Yani şu şeker tanesinde çekme kuvveti var mı?
Var.
İçinde itme çekme var.
Şeye doğru var şu anda.
Çekme kuvvetini gösterebilir misin? Ya da betimleyebilir misin bundaki çekme kuvveti?
Yani yer çekimiyle bağlantılı.
Hayır değil. Bu parçalar birbirlerine yapışık. Yani yapışma dediğimiz şey çekme kuvveti.
Evet.
Çekme kuvvetini yapışmayla birlikte düşünebiliriz ya da uyumlu olarak düşünebiliriz. Çekme kuvveti bunları bir arada tutan, bunu bir arada tutan benim bedenimi, hatta bir elektronu ya da daha küçük bir parçacı, eğer o parçacık şeyse, bölünebilecek bir şeyse, evet. O zaman onu bütün olarak tutan kuvvet, çekme kuvveti.
Ama aynı zamanda itme kuvveti ki o tamamen çekme olsaydı onun dağılır. Bir arada olması olmazdı. O yokluğa giderdi. O çekme dediğimiz şey kendini ortadan kaldıran bir şey olurdu. O denge durumu ki yani onun evet. Aynı onu kendinde itme olması onu bir arada tutan şey esasında.
Söyleyebilecek misiniz? Yani çekmenin ve itmenin şuradaki şeyini, ilişkisini bu çekme kuvveti sayesinde belli bir şey kütle kazıyor, kütle gösteriyor. Yani dağılmıyor en azından. Toz şeker ki toz şeker olurdu eğer o çekme olmasaydı. Yalnızca itme olsaydı burada bu şekere itme kuvvetini uygularsak bunun toz şeker olması lazım. Parçaların dağılması, o parçaların kendilerinin de dağılması, her zerreciğin kendini kendinden itmesi ve dağılması ve sonsuza doğru bölünmeleri gerekirdi. İtme kuvveti olsaydı, yalnızca itme kuvveti olsaydı, yani kuvvet yalnızca itme kuvveti olsaydı, o zaman evrende hiçbir şekillenme olmazdı.
Tersi de aynı şekilde geçerli. Yani sadece çekme de olsaydı,
çekme olsaydı,
orada da bir şekillenme olmazdı. Çünkü her şey kendi içine çıkıp bir yok oluşa gider.
Evet, eğer bunun çekme, karşı çekme, yani anti çekme, anti attraction denen şey olmasaydı, o zaman bu tek bir noktada biterdi.
İtme dediğimiz anda da başlangıç ve son gibi aynı şey değil mi?
İtme dediğimiz anda
çekmeden bahsetmiyor muyuz? Aynen öyle.
Ne? Yani ben anlayamadım bunu.
İtme dediğimiz anda bir çekmede yok. Demiş olmuyor muyuz?
Bir daha açıkla. Yani tam olarak.
İtme dediğimiz anda çekmekten bahsetmiyor muyuz?
Çekme olduğu için
yani itmeyi. Başlangıç dediğimiz anda sonu düşünüyoruz.
Tabii. İtme, itme dediğimiz anda çekme var ki itme kuvveti evet. Gerekiyor. Peki, itme ile kendi için varlık arasındaki ilişkiyi kurabiliyor muyuz? İtme ve kendi için olma.
Evet.
Evet, birinin kendi kendini
itmesi. Birinin kendini itmesi. Çok.
Varlık alanının tüm belirlenimlerini öz alanında bulunması. Daha doğrusu varlığın kendi içindeki tüm belirliliklerinin özdeki açımlanması, ilişkilerinin yerini bulması.
Evet. Kendi için varlıkla, kendi için olmayla itme kuvveti arasında diyelim.
Varlığı itip ilişkilerine yani, gelmek.
Kendi yansıyor.
Bir üzerinden. Yani kendi için olmak demek
kendiyle ilişkiye geçmek demek. Yani kendisini dışına koymak demek.
Kendini kendine itmek demek.
Evet. Kendini kendinin dışına koymak demek itmeyi zorunlu olarak akla getiren bir faktör.
Evet. Zemin de böyle bir şey değil mi aslında? Nasıl? Zemin de kendini kendine iten ve zeminliler ve var olanlar ilişkisi olarak düşündüğümde var olanların ilişkisi de kendini kendine itme ilişkisi değil mi?
Öz diyor Hegel şeydi, yani kendinde ve kendi için kavram ya da kendinde ve kendi için varlık değil mi? Öyle bir şey var. Zeminle, bir dakika onu yerini biliyorum o yüzden.
Birle ilgili değil mi bu birler?
Birler nitelikle ilgili ama zemin.
Kendi için varlıkta ama ben zeminde de öyle bir şey, yani zeminde böyle bir şey gösteriyor, karakter gösteriyor gibi.
Zemini nereye oturtarak böyle bir karakter
gösteriyorsunuz?
Zeminin kendini mi?
Ya, zemin, bilmiyorum şimdi orayı nasıl bağlayacağız da.
Zemin de bir birlik olarak, bir dolaysızlık olarak ve birlik olarak.
Her şeyde var ama. O dolaysızlık her şeyde var. Yani
zemin, zeminli ilişkisi de öyle bir ilişki gibi ama hiç yanılıyor olabilirim. Yani
ama hayır yanılmıyorsun sanırım. Yani çünkü zemin ve zeminli bir evet. Bir şey. Ama aynı zamanda bunlar iki ayrı şey. Yani bir şey zemin, ondan ortaya çıkan şey zeminli. Yani varoluş zeminli olan.
Evet.
Ve zeminli olanın kendisi ise aynı zamanda başka bir şeyin zemini olabilir.
Evet.
Ya da
dolayısıyla
kendisi
bir birbirinden şey.
Ayrıca o birliği şeyden de kurabiliriz. Zeminden gelen, yani zeminli olan şey, zeminin kendisinden başka bir şey olamaz.
Evet. Varoluşta zeminden daha başka bir faktör yok.
Yok. Bütün dolayısıyla o da zemin, bir kendini itme ilişkisi var diyebiliriz. Zemin kendini iter ve zeminli olur denebilir.
Evet. Ama orada kendi için varlık gibi bir zorunlu şey var mı, geçiş var mı?
Var çünkü zemin...
Zemin olarak kalabilir.
Kendin...
Yani hiçbir şey üretmediğine göre zemin.
O zaman bir şey yoksa o zemin değil.
O zaman zemin olmaz zaten.
Zemin neden kendi için neden zemin olarak?
Bir şey olmuyorsa zemin olmaz.
Zemin değil.
Zemin neden evet.
Peki şeyi nasıl birleştiriyoruz?
Yani zemin ancak ondan bir şey çıkarsa zemin. Olacak. Ama eğer zeminden hiçbir şey çıkmıyorsa...
Bu başka bir şey demek değil mi? Tamam.
Yani sen fiziksel bir zeminden bahsedebilirsin. O hiçbir şeyin zemini olmuyor. O yüzden zemin değil diyebilirsin. Ya da bekliyor diyebilirsin. Ama o fiziksel ya da görgül. Kavramsal zemin... Ancak ondan bir şey çıktığı için
zemini ise ona zemin evet. Diyebiliriz.
Mesela kültürü bir zemin olarak düşünürsek oradan çıkan bilinç biçimi
evet.
Tamamen şey, kültürün kendisi oluyor değil mi? Yani böyle
tabii, benzetme. Doğru. Yani kültür bilincin zeminidir diyebiliriz.
Ya da tam tersini de söyleyebiliriz.
Bilinç kültürün zeminidir.
Yani evet, şeyin de ayrımını nasıl çok net koyabiliriz? Burada çoğu kere şeyle zorunlulukla ya da neden sonu etki ilişkisiyle zemin varoluş ilişkisi birbirine kolayca karışabilir çekilir.
Tabii yani zemin ilişkisi
bu
neden
ilişkisi.
Zemin neden
koymak
değil.
Lazım.
Zemin neden evet. değil. Onlar mı karşılaştıralım? Bunu yeni bir ödev olarak alalım mı hepimiz?
Tamam.
Zemin ve neden?
Daha öbür ödevler bitmedi.
Şimdi şey diyoruz rahatlıkla.
Zemin
mesela,
ilişkisi ve nedensel
şimdi
ilişkisi.
Şimdi Levent'in biraz önce verdiği örnekte
yeni ki, ödev.
Yani onu neden olarak ve etki olarak düşünmek ya da bir işte neden daha önce verdiğimiz örnek ki Yıldırım ve yangın olayda evet. Yıldırım'ı neden olarak mı göreceğiz?
Zemin olarak, olarak da görünebilir.
İkisi de mümkün. Evet. Mümkünse ayrımları nerede? Evet. Bu ayrım mutlaka var kendinde. Evet. Bu ayrımı koyabilmek
önemli. Şimdi bir şeye dikkat ettiniz mi? Koşul diye bir kavram vardı. Ve koşul büyük mantıkta ve küçük mantıkta değişik yerlerde ortaya çıkıyor.
Evet.
Büyük mantıkta zeminde ortaya çıkıyor. Bir şey... Bütün koşullar olduğu zaman zeminden ortaya çıkartıyor. Ama şeyde bir küçük mantıkta yani daha sonraki
son
şeyde
konudan daha havada
şey. Koşul ayrı bir alan, ayrı bir yerde çıkıyor.
Yani şeyde de vardı yanlış hatırlamıyorsam şey.
Koşula girelim mi? Çünkü nedensellik ilişkisi onunla ilgili. Koşul
neden etki ilişkisi
örneğin,
ve koşul?
Paragraf 146'ya bakarsanız koşul orada geçiyor. Yani koşul sözcüğü ya da kavramı küçük mantıkta şeyde geçiyor. Edimsellik bölümünde geçiyor. Evet. Büyük mantıkta zemin bölümünde geçiyor. Epey bir şey var, fark var.
Ciddi bir fark. Aslında yani o zemini nedenleştiren bir şey gibi oluyor. Koşul öyle bir durum.
Koşul kavramı şeyde iki mantığın iki versiyonunda değişik yerlerde geçiyor. Büyük AMB'de, ansiklopedik MB diyoruz buna, AMB. AMB'de edimsellikte geçiyor. BMB'de, büyük mantık biliminde ise şeyde geçiyor, zeminle ve birlikte geçiyor. Yani bu koşul kavramı, koşul biliyoruz bir şeyin varoluşunu belirleyen bir şey değil mi? Yani koşul bir şeye koşul getirdiğiniz zaman o şeyin varoluşa çıkmasını engelliyorsunuz ya da izin veriyorsunuz. Yani koşulu yerine getirdiğiniz zaman o varoluşa çıkış realize olacak, gerçekleşecek. Koşul edimsellikle ilgili. O zaman edimselliğe dönmemiz gerekiyor. Edimselliğe dönelim. Edimsellik ve varoluş. Şimdi daha önce şeydi, varoluş ve görüngü arasındaki ilişkiyi ya da karşılaştırmayı yapıyorduk. Aslında bunların yanına edimselliği de getirmemiz gerekiyor ki şey olsun, tamamlansın.
Tam açık.
Evet. Varoluş ve görüngü arasındaki ayrım kısaca şeyde yani mesela Erdoğan yazısında var sonluluk alanı, geçicilik alanı, dayanıksızlık doğru yani görüngü ve varoluş sonluluk alanı varoluş zeminden ortaya çıkıyordu ve varoluşta zeminin ortadan kalkmasına bağlı bir dolaysızlık var. Bunu eğer mantıklı görebilirsek
zeminin ortadan kalkmasına bağlı dolaysızlık var.
Evet. Yani nasıl Dasein nasıl oluşun ortadan kalkmasından ötürü dolaysız oluyorduysa Dasein de şey varoluşa paralel bir
tüm zemin
çöküyor.
Zeminle mesela varoluş arasında hiçbir fark yoktu.
Evet.
O tüm varoluşu anlaksal olarak herhalde bir zemin momentine indirgiyor zihin.
Varoluşu
bütün zemini evet. varoluş olarak alıyor. Yani dolayısıyla
tamam yutuyor, absorbe ediyor.
Absorbe ediyor ve artık varoluş.
Evet.
Ama varoluşta bütün geri zemin var aslında.
Var. Ama doğal bilinç ya da anlak bir şey yapıyor. Varoluşu bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde duran olarak görüyor. Varoluş dolaysız olarak görülüyor. bu mu? Yani bu bunun da zemini bunu bu zeminin ortadan kalkması.
Bunu söylerken o özne yani, olarak zemini mi aldınız yoksa dolaylılığı mı aldınız?
Varoluş ve
bu cümleyi kurduğunuz zaman.
Varoluş ve zemin arasındaki ilişki. Zemin bir şeyin ortaya çıkmasının olanağı ya da zemin ancak bir şey ortaya çıkarsa zemin olur. Ondan bir şey ortaya
zeminin
çıkarsa.
Zeminin ortadan kalkmasına bağlı dolaysızlık gibi bir cümle kurdunuz ya.
Varoluş ortaya çıktığı zaman zemin ortadan kalkmış oluyor. Yani zeminin kendini ortadan kaldırması varoluşun ortaya çıkması demek.
Varoluştan zeminin de görüngüsü oluyor mu acaba?
Olmuyor. Olmuyor çünkü orada işte şey var, ortadan kalkma durumu var. Görüngü de öz şey değil. Görüngü dolaylı, varoluş dolaysız.
Tamam.
Aradaki fark o. Aha. Yani onu irdeleyelim ve eğer o şeyse, ayrım netse o zaman en azından deriz şey, görüngü ve varoluş arasındaki şey bu, durum
ama şöyle değil mi? Şöyle bir şey geliyor aklıma da. Tüm o zemin süreci, süreç olarak alsak, tüm o zemin süreci bir yerde yitiyor, varoluş ortaya çıkıyor. Dolayısıyla olarak varoluş var. Burada evet. Görüngü kısmı,
evet.
Görüngüdeki öz
evet.
Zeminde saklıyken onun görüngü kısmı da varoluşta sanki.
Bir daha söyle, burayı biraz açıkla. Niye? Tam izleyemedim. Yani herkes izledim bilmem.
Tüm o zeminde o varoluşun özü var. Çünkü o evet. Tüm süreçte, derine gittiğin zaman zeminde evet. Bulacaksın o özü.
Kendine, kendine özdeşliği, zemine.
Kendinde özdeşliği, kendindeki, kendinde zemin kısmı onun özüyle ilişkili. Ama varoluşun dolaysız olan kısmı görüngü kısmı.
O zaman görüngü dolaysızlaştırılmış olacak.
Halbuki görüngünün tamamı
dolaylı.
Dolaylı.
Eğer şimdi bir yerde Hegel şey diyor, varlık alanında, yani varlık dolaysızdır, varoluş da dolaysızdır. Ben onu böyle yazdım galiba. Nerede? Varoluş. Dolaysız varlık diyor. Mesela paragraf 122'de ansiklopedi, 122'ye bakarsanız dolaysız, dolaylı varlık. Diyor. Aynı yerde varoluşu varlıkla karşılaştırma için de öyle alıyor.
Varoluşu ilk yalın haliyle alırsan ve tamamen soyutlarsan
varoluş varlık gibi düşün. Aynı benzetme oldu var diyor.
Senin vardı
bir şey. Varlıkta dolaylı bir
ölü
var.
Görüngüyle ilgili karşılığı.
Görüngüyle ilgili bir çözümü vardı.
Evet.
Şu an yok.
Yok mu? O iyiydi yani. Şöyle bir şey var. Şimdi görüngü diyor, dolaysız değil ama yansımış varoluştur. Nerede? 381'de söylüyor onu. Büyük mantık 381. Orada yine aynı yerde varoluş özsüz görüngüdür diyor net olarak.
Çok güzel işte.
Evet.
Yani varoluş özsüz görüngüdür. Şimdi özsüz görüngü olmaz. Çünkü görüngü özün görüngüsü olmak durumunda her zaman. Eğer görüngüden özü koparırsak o varoluş olur. Yani
görüngüden özü koparırsak o varoluş.
Evet, aynı zamanda da dolaysızlık elde edilir. Yansıma ortadan kaldırılır. Yani orada yansıma ve dolaylılık aynı anlama geliyor. Yani amacımız şeydi şu an, işte varoluşun dolaysızlığını doğrulayabilmek ya da o anlamda onu kullanabilmek.
Onun, yani her şeyi tamamıyla varlık alanı ve öz, bütün kavramları varlık alanı ve öz alanı gibi düşündüğümüz zaman çözmek çok kolay oluyor. Yani görüngüyü varlık alanı gibi düşünüyorsun. Bir soyutlama yaptığın an, görüngü kavramını soyutladığın an sanki onu varlık alanına getirmiş pozisyondasın. Neden? Bir varoluş olarak alıyorsun görüntüyü, varlık alanını. Ve o anda da özüne girmiş oluyorsun.
Nasıl?
Yani, şimdi varlık alanında belli çıkarsamalar yapmıştık, nitelik vesaire gibi. Bu kendi içinde bir bütün, varlık alanı kendi içinde bir bütün ve bu bütünlüğünü tamamladıktan sonra zaten sıçrayarak öze geçiyor. Yani ister istemez geçiyor ve o geçtiği anda da belirliklerini teker teker ortaya koymuş oluyor. Yani mesela diyelim ki hiç bilmediğimiz görüngü kavramını ilk defa duyuyor bile olsak, görüngüyü düşündüğümüz anda onu bütün ilişkilerinden soyutlayarak ele alıyoruz. Görüngüyü bir varlık olarak alıyoruz. Yani
soyut olarak. Yani.
Soyut olarak alıyoruz.
Evet.
Ama o görüngünün ilişkilerini aslında böyle bir şey yok. Yani görüngüyü varlık alanındaki gibi tüm ilişkisizliği içinde almak gibi bir durum yok. Çünkü onu bilinçli olarak zaten varlığı incelerken, görüngüyü incelerken onu ilişkilerinden kopartıyoruz zaten. Görüngü ilişkileri konduğu anda ne olduğunu düşüncemiz buluyor.
Varlık alanında da aynı ama varlık alanında da aynı. Herhangi oradaki bir ara şey alırsam, ilişkimiz kategorilerden birine. Orada da dolayısıyla içinde alınacak onu.
Yani Erdoğan yarısında vardı. Görüngenin algı ile ilişkisi. Yani
hayır, tek hayır, alırsam, hayır. İmkanı yok. Öyle
görüm hatırladın mı? Sen göstermişsin. O muydu?
Ama şey,
o
başkasının ilişkisinde gerçekten. Öz alanındaki gibi değil mi?
Burada bir Erdoğan yazısında şey var, konuyla çok bağlantılı bir şey var. Öyle görünüyor, değil mi?
Nereden buldun?
Erdoğan yazısı... Okuyabilir misin o şeyi? Yani o bir satır var, o satıra bakın Erdoğan'ın yazdığı şey.
Özenin görüngüden aldığı duysal algı ancak özenin kendi algı değerlendirme yetisi kadar olacaktır.
Doğru.
Bir daha okursan.
Özenin görüngüden aldığı duysal algı ancak özenin kendi algı değerlendirme yetisi kadar olacaktır.
Ne diyor burada?
Yani kendisi kadar algılar herkes.
Evet. Evet. Görüngü özne tarafından belirleniyor diyor. Algı ile eşitliyor. Ve özne ne kadar varsa algısı da o kadardır. Ama öz o kadar değil. Öz daha fazla. Onu mu demek istiyor?
O onu belki söyleyebiliyorsunuz.
Sonra başka paragrafa geçmiş aslında.
Paragraf. O ne?
Görüngü aynı zamanda doğası gereği oluştadır ve bu yüzden de sonsuz değildir.
Bak.
Sonlu bir şey olarak belirlidir. Olumsuzlama kapsar ve bu olumsuzluk onun ortadan kaldırılışında garantisi olur.
Bir daha ilk satırı.
Deminkine mi?
Evet. Yok.
Görüngü aynı zamanda doğası gereği oluştadır ve bu yüzden sonsuz değildir.
Görüngü oluştadır ve sonsuz değildir. Her şey akıştadır. Akış dünyası, görüngü dünyası.
Neden iyi?
He?
Neden iyi?
Nesi iyi?
İyidir
dedin
mi?
İlgelik dedi.
İlgelik dedi.
Güzel, çok güzel yapardı.
Yazıda çok... iyidir demiyor mu?
Demiyor. Hayır.
Hadi buraya yanlış geliyorsun.
Yanlış. Görüngü aynı zamanda doğası gereği oluştadır ve bu yüzden sonsuz değildir.
Sonsuz değildir.
Sonlu bir şey olarak belirlidir, olumsuzlama kapsar ve bu olumsuzluk onun ortadan kaldırılışının da garantisi olacaktır. Böylece görüngü ortadan kalkma belirliliği taşıdığından zemin ve varoluş gibi sonlu şeyler olarak logosun karşısında dururlar.
Bunu Erdoğan mı yazmış?
Evet. Bir takdir
güzel
şeyi...
Güzel görünüyor, evet.
He? Tabii, çok bilgelik dedik yani.
Erdoğan onun için gelmiyor. Evet. Evet.
Bu evvelki hafta öyle dedi ya, biz olmuş.
Güzeldi bu şey.
Güzel.
Ama o şey özellikle güzel, görüngünün algıyla ilişkilendirilmesi ve algıda özde olanın olması ve özün ondan daha fazla olması. Eğer görüngü ve öz çakışırsa o zaman o zaman şey insanlık yani öz ve görüngü
her şeyi bilecek.
Bilme sürecinin eriği o. Özü ve görüngüyü çakıştırmak. Yani doğa yasaları bilindiği zaman, doğanın özü bilindiği zaman o zaman o fenomenlerle
tam kavramına ulaşmak yani. Demek doğru. Artık. Yani onu iddia yapmak demek aslında.
Evet. Tabii. Son nokta. Sonra
da
ne sıkıntınız? Evet. Dolayısıyla yine işte iddianın realiteyle ya da nesnesiyle birliği dediğimiz şey.
Tabii, o da onun bir başka anlatımı. Özenin ve nesnenin birliği, kavram ve realitenin birliği. Evet. Şey, tamam, buydu benim şeyim, kafama takılan şey, yani konuştuğumuz. Görüngü dolaylı, varoluş dolaysız. Yani görüngü özle bağlantısını sanki itiraf ediyor. Varoluş öyle değil, varoluş dolaysız gibi geliyor. Kulağa öyle geliyor, düşüncesi öyle. Çünkü varoluş zeminin ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Yani zemin ortadan kalktığı zaman varoluş var. Onu zeminle birlikte düşünebiliriz ama o zaman felsefe yapmaya başlamış oluyoruz bir bakıma. Ya da o bağlantıyı biz kuruyoruz. Yani tabii ki şeyde görüngü de özden bağımsız olarak düşünülebilir. Kopuk olarak, dolaysız olarak düşünülebilir. Bu biraz ama yeterli bir açıklama değil galiba. Herkes öze doğru gidiyor galiba şu an. Şimdi
varoluş varlığın ilk belirliliği değil mi?
Evet. Bu da bir bilgece bir anlatım. Çünkü varlık belirlenimsiz. Varlığın ilk belirliliği, varlığın ilk dolaylılığı gibi bir anlama geliyor ve dolaylı varlık ise varoluştur. Dolaylı varlık varoluştur. Bunu söyleyebilir miyiz? Dolaylı varlık yani ortaya çıkmış olan varlık. Çünkü soyut zayn, mantık biliminin ilk kavramı olarak ya da ilk terimi olarak düşündüğüm şey ortaya çıkmış değil. O dolaysız varlık.
Dolaylı aynı zamanda da özün kendisinin varlığı.
Evet. Biraz söyle onu.
Varoluş. Varlığın evet. İlk belirliliği ve özün kendisinin varlığıdır.
Yalnız varlığın ilk belirli derken varlığın hangi, yani oradaki varlık
varlık alanı olarak
yani varlığın varlık alanının
belirliliği.
Varlık alanının ilk belirliliği.
Varlığın ilk belirliliği
var,
yani
varoluş, aslında. Varoluş şey geliyor, öz alanının ilk kategorisi de değil. Yani öz alanın ortalarında bir kategori.
Varlığın niteliği gibi bir şey yani. Varoluş.
Varoluş Dasein gibi duruyor. Belli varlık gibi duruyor şeyde.
Evet.
Varlık alanında.
Öz alanında.
Yani ama bu ilk belirliliği. Yani,
tamam ama o nasıl düşüneceğiz onu? Yani ilk belirliliği anlatımını...
Yani şeyi ne yapacağız? Belirli varlığı ne yapacağız?
Evet. Ama... Niteliği ne yapacağız? Ölçü, zaten... niteliği ne yapacağız? Onlar varlığın belirliliği değil mi? Onlar da varlığın belirliliği.
Yani evet. Nasıl ilk dersin onu?
Yani orada...
Varlık derken...
Orada bir yansıma varlığı, ilişkisi getirebilir miyiz?
Zaten yansıma ilişkisi var orada.
Belirli varlıkta.
Tabii yani şöyle bir başka ne bir anlatımla varoluş varlığın niteliğidir. Ancak belirli varlık soyutluğunda ve dışsal ve ilişkisiz değil somuttur. Belirli olan olarak var olan niteliktir. Bir ayrım vardır. Bir şeyin olumsuz olarak belirlidir.
Yani
varlık alanının ortadan kalktığı an bu. Bir şeyin olumsuzu olarak belirlidir.
Mantıksal olarak şöyle düşünsek daha şey yani ne olur. Varlığın niteliği. Varlık niteliksiz olması gereken bir kavram.
Evet.
Yani
evet.
Varlık niteliksiz, belirlenimsiz, dolaysız.
Evet.
Çünkü nitelik olursa olumsuzlama gelecek.
Evet.
Oysa varlıkta arı olumluluğu
var.
Evet. Dolayısıyla varlığın ama niteliği
varlık,
olamaz.
Arı varlıktan bahsetmiyoruz burada.
Ama nasıl dersin?
Varoluştan söz ediyoruz. Varoluşta nitelik var diyorsun. Ama nitelik çok geride kaldı. Nitelik her kavramda var artık.
Ama evet var. Her yani kavramda var.
Var.
Ama bu varoluş, varlığın
var,
niteliği.
Var, zeminde de var.
Nicelikte de var.
Ama evet. Varoluş...
Varlığın niteliği diyor. Yani.
Varlığın niteliği.
Niceliğin değil ama niteliğin.
Varmış,
çok bağlantılı görünmüyor.
Sen özellikle
yani bilgi yanlış
yani
kullanıyor.
Yani onun belirlemeli olarak niteliği diyorsun değil mi?
Varlığın evet, niteliği dediğinde onu şuradan, bir şey yapmış.
Bakarsan
yani, bir şeye,
burası
bir
şeyin kesiyor. Yani burada varlık ve niteliği yan yana getirdiğin zaman varlığın yanına olumsuzluk getirmiş oluyorsun. O zaman bu
varlığa bir belirlenim vermiş oluyor.
Vermemen gerekiyor.
Neden vermemem gerekiyor? Çünkü ben varoluş alanındayım. Varlıkta değilim tabii. Ben varoluştayım.
Tamam, o zaman niye varlığa dönüyorsun tekrar?
Çünkü varoluşu anlatıyorum.
Varlık alanını çok seviyor.
Yani varoluş elde ettiysek onu tamam diyoruz ki bu şey zeminden geliyor. Ve esas burada kritik olan şey zeminin ortadan kalkması. Oluş nasıl kendini ortadan kaldırıyordu hatırlıyor muyuz? Oluş iki karşıt kategoriye dayandığı için o karşıtlar, oluşta varlık ve yokluk karşıtlığı var. Varlık ve yokluk bir karşıtlık. Biraz önce Levent'in en başta okuduğu şey karşıtlar birbirini ortadan kaldırır. Karşıtlar birbirini ortadan kaldırırsa oluş da ortadan kalkar. Zemin oluş gibiydi. Zemin özdeşlik ve ayrımın. Şimdi tekrar önemli bir nokta şu. Yani bunlar yavaş yavaş özdeşlik ve dolaysızlık ya da varlık arasındaki ilişki. Bu çok önemli. Çünkü özdeşlik zeminin mi? Kavranması da buna bağlı. Özdeşlik ve ayrımın birliğine. Özdeşlik nedir? Yansıma, ilişki, dolaylılık, varlık. Yani öz alanının temel kategorileri bunlar ve öz alanı şöyle özdeşlik, ağaçtıra, yansıma. Mesela yansıma şey ki gereksiz görünüyordu değil mi? Türkçe'de yani ya da en azından bizim kültür dilimizde yansıma o anlamda pek kullanılmıyor. Bir şeyin kendi kendine yansıması saçma gibi geliyor neredeyse. Ama dedik ki ağaçtıra dendiği zaman ya da ağa özdeşlik. Matematikte özdeşlik eşitlikten ayrı olarak görülüyor. Nedir o ayrım?
Yani nerede geçiyor özdeşlik?
Özdeşlik bir çizgiyle gösteriliyordu.
Evet, evet, öyle gösteriliyor da nerede geçiyor? Benim bildiğim bir şey var. Yani mesela eşitlik her yerde, yani denklemler falan.
Sayısal bir şey.
Sayısal
eşitlik niteliğe denk düşermiş.
Güzel. Özdeşlik o zaman niteliğe
denk düşüyor.
Şöyle bir şey var. Kümelerde çıkıyordu. Evet. Galiba değil mi? İki küme özdeş olabiliyordu. Mesela kümeler eleman sayısı bakımından birbirine eşit olabilirler. Ama birbirinin de şeyi olamayabilirler, özdeşi olamayabilirler. Yani hayvanlar kümesi ve bitkiler kümesi atıyorum aynı sayıda şey içeriyorsa eşitler ama aynı olmadıkları için özdeş değiller. Burada çıkıyordu galiba değil mi matematikte?
Ben kümelerde
o kadar. Eşitlik ve
özdeşlik diye çıkıyor. Yok yani incelikler kısmında falan matematik var mı özdeşlikte şu an?
Yalnız özdeşliğin o çizgisini şeyde modüler aritmetikte kullanıyor.
Farklı bir şey
nerede mi?
Eşitlik niceliği.
Evet.
Modülerde yani o işaret hani özdeş lafını kullanmayıp ama o özdeş
ne
işareti.
Ne gereği var ya özdeş diyeyim bir şeyin kendiyle aynı olduğunu söylemenin kendine eşit ya da kendiyle özdeş olduğunu söylemenin ne gereği var?
Totoloji gibi.
Totoloji gibi. Ne gerek ne kadar gereksiz.
Sadece bir soyutlama.
Öyleyse ne olmuş?
Evet.
Ama o soyutlama olmadan da ilerlemenin imkanı yok.
Yani bir şey kendine eşit değildir diyebilir miyiz? Ya da kendine özdeş değildir diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Özdeş diyebildiğimiz var kadar haklılıkla şey diyebiliriz.
Evet. Neden geçerli? Yani şimdi ben bu kalemdir. Bu bir kalemdir ve kalem kendisidir diyorum. Bu kendine özdeştir. Bunun yanlışlığı nerede? Niye yanlış olsun? Bu kalem. İnek değil.
Her bir moment
bu kalem.
İlerlemeyi anlatıyor.
Farklı bir kalem
anlatıyor. İlerlemeyi ve değişimi anlatıyor.
Evet.
Aradaki süreyi bozacaksan görürsün. Araya bir
ilerleme ve koy. Yani varacağımız yer orasıydı.
Sonluluk momentini olarak hem kendine her sonlu olan her şeyi hem kendine
özdeşlik yansımayla
özdeşlik sonluluğu önlüyor mu?
Evet.
Önlemiyor.
Önlüyor. Varlık durumuna getiriyor.
Sonluluğu da önlüyor mu?
Evet. Sonsuzlaştırıyor.
Sonsuzlaştırıyor.
Ama onu o derecede
varlık yapıyor. Yani bir şeyin özdeşliği onu varlık yapıyor.
Evet, aynen öyle.
Çok iyi.
Bunu peki şeyle ilişkisi
var. Yani özdeşlik. Bir şey kendine özdeşse o şey dolaysızlık kazanıyor.
Olumlulukla ilişkisi var mı?
Özdeş olan arı olumluluk olacak. Arı olumluluk yani hiçbir şekilde olumsuzluk içermeyen bir olumluluk. Özdeşlik olumluluk. Varlık da öyle. Varlık da arı olumluluk. Ya da yani olumluluk, arı demesek de olur belki.
Ama varlık kendisine özdeş diyemeyiz herhalde değil mi? Yani o...
Diyoruz zaten, diyerek özdeşimize geldik yani.
Tabii yani varlığa ileriki bir kategori uygulayıp diyebiliriz. Varlık kendine özdeşti.
Varlık sadece kendine özdeş olsaydı varlıktan hiçbir alt olmazdı. Yani.
Evet.
İşte bir de o var yani.
Ama varlık dolaysız derken de aynı sınırlamayı getiriyoruz. Varlık dolaysız dediğimiz zaman, ilişkisiz dediğimiz zaman ondan hiçbir şey olmaz demiş oluyoruz. Bir şey kendisi ise o şeyden hiçbir şey olmaz. Ve o şey varlığa indirgenir ya da sonsuzluğa bırakılır. Yani sonsuza Değişimden
veya sonsuzluğa bırakmaz, öylece kalır.
Ama işte bana da özdeşlik şey gibi, yani bir şeyi özdeş yapmakla onu sonsuz yaptığımız ölçüde sonlu da yapmış oluyoruz.
Niye?
Çünkü o
bir şey yapan kişi olarak ona bir sonluluk mu katmış oluyoruz?
Bir şey kendine eşitlendiği zaman o şey değişimden
bir moment oluyor.
Donmuş kalıyor.
Değişimini engelleniyor.
Evet. Ve o sonlu bir şey oluyor. Evet. Sonlu bir şeyin bir parçası, bir momenti oluyor.
Değişmeyen bir şey sonlu olabilir mi?
Değişmeyen bir şey sonlu
olur. Öyle kaldığı için sonlu olmaz.
Olmaz. Yani o zaman onun sonsuz olması gerekir. Çünkü değişmiyor.
Ama değişmeme özelliği onun sonluluğu olabilir.
Değişmeyen, devinmeyen devindirici gibi bir şey olabilir.
Ama o devindirici mi?
Sen söylemiştin. Yani tam o noktadayız. Hatırlıyor musun? Devinmeyen devindirici.
Tanrısal olan o zaman.
Özdeşlikte bağlantısı neydi? Özdeşlikte bağlantısı. Ya da yani devinmeyen bir şeyin devindirici olması nasıl oluyor?
İlk başlatan. Hı? İlk şeyi başlatan.
Kendisi devinmeden nasıl başlatıyor? Çünkü burada özdeşlik bir şeyin... Bütün başkalığı ortadan kaldırdık, o zaman öyle bir şey yok. Özdeşlik durumunda her şeyi başlatıcı olma gibi bir olanak yok ya da bir yetenek yok gibi görünüyor. Bu sivrisinekler şeyden geliyor değil mi?
Ya benim mahvede. 8 ay yerinden. Sığ bacaklarım olmadı.
Bilmem var. Klima.
Artı giren girdi zaten.
Evet. Yani şimdi özdeş olan ne var?
Bizim bilincimiz.
Bir şeyi salt özdeş olarak düşündüğümüzde ki bunu şey gibi, tözsellik gibi de düşünebiliriz. O zaman onunla kurulacak ya da onun tüm belirlenimleri hep ona dışsal ve şey olmak durumunda.
Ama o belirlenimleri...
Yani ya hiçbir ilişkiye açık olmayacak, o tamamen gerçekten... Bizim sonsuz kavramımıza da uyan bir şey değil. Sonsuz ilişkisiz bir şey değil ki. Sonlulukla ilişki içinde olmuş.
Ama yani
ve buradaki o sonsuza karşılık düşen bir şey gibi durmuyor bana. Yani arı özdeşlik, kendine özdeşlik dediğimiz şey sonsuzla, sonsuz kavramına da uygun bir şey değil. Gerçekten düşünüyorum.
Soyut olması anlamında, evet. Soyutluğu anlatıyor.
Valla burada şey var, şu var. Yani soyut bir durumda analitik olarak düşünüyoruz, soyutlanmış olarak düşünüyoruz. Yani şimdi bir şeyin değişmemesi, ağanın ağ olarak kalması
olamıyor, ilerliyoruz hemen.
He?
Onu dediğimiz anda bile ilerliyoruz zaten.
İlerliyoruz ama özdeşlik bizi durduruyor. Yani özdeşlik dediğimiz zaman özdeşlik ayrımdır demek olanaklı. Ama o zaman diyalektik düşünceyi uygulamış oluyorsun. Yani
özdeşlik
ayrımdan ayrı olarak da düşünebilmek gerekir.
Tamam.
Özdeşlik özdeşliktir ya da
ama işte o zaman da tam bunu yaptığında da özdeşliği sonlu bir şey yapmış oluyoruz. Onu bir moment ve bir ilişki içinde ve ilişki içinde olduğu zaman da sonlu bir şey olarak hemen koymuş oluyoruz.
Güzel.
Onu söylüyorum.
Peki ama o ilişki tamam, ya da o olumsuz terim kendisi olduğu zaman gerçek sonsuzluk olmuyor muydu?
Sonsuzluk
oldu.
Yani esas orada şey var, sonsuzluk şeydi, karşısında kendi kendiyle bulmak ve özdeşlik durumunda tam olarak o var.
Evet.
Yani o yüzden gerçek sonsuzluk gibi bir şey görünüyor orada. Sonsuzluk, sonda kendiyle ilişkiye girmek. Yani sınırla karşılaşmamak. Hem sınır olacak ama aynı zamanda sınır olmayan bir
ama
sınır
ama bunu
olacak.
Söylediğiniz zamanda bile...
Evet.
Aslında siz özdeşte kalmıyorsunuz. Çünkü özdeşin ilişkilerini koyarak bu,
güzel,
bu yargıda bulunuyorsunuz.
Tamam.
Yani özdeşi,
var
özdeşi evet, varlık değil, özsel özdeşlik olarak alıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla da yani
özsel ilişkileri... Özsel özdeşlik, yani özdeşlik...
yani öz,
öz alanında
da bakarak evet, koyuyorsunuz ortaya, onu söylediğiniz doğru, anda da.
Yani özdeşliği saltıklaştırmamak lazım. Yani katı ve anlak özdeşliği problemli
saltık,
olan şey.
Saltık neydi?
Yani o bütün şey, ilişkisinden
Kopartarak sadece özdeşliği
anlamak mümkün. Özdeşlik saltıktır de dersem doğru olacak.
Bu çok yanlış da olmaz. Doğru da olur ama...
Evet. Çünkü orada yine ilişki var ve o ilişki evet. Şey kendiyle yani ilişki olduğu için ilişki olmayan bir ilişki diyebiliriz ya da yani görelilik yok diyebiliriz. Saltık şeydi. İlişkisizlikti. Eğer saltı öyle tanımlarsak, ilişkisizlik olarak tanımlarsak, eğer öyle tanımlamazsak...
Tam tersini de yani tanımlayabiliriz. Tüm ilişkilerin ortaya koyulmuş olarak ya da ortadan kaldırılmış olarak da koyabiliriz.
Tüm ilişkilerin ortadan kaldırılması diye koyarsak, yani bu belki de bir şey, o zaman salt... Çünkü varlık ilişkisiz, o zaman varlık da saltık. Dolayısıyla her şey saltık demek gerekir, ilişkisi. Ve denebilir. Bunun bir şeyi yok. Sakıncası yok. Dolayısıyla her şey saltık olmak zorunda. Çünkü saltık olmak, koşullu olmak, olmamak demek. Koşulsuz olmak.
Peki.
Demek. İlişkisi olan her şey saltık olacak.
Diyalektik düşüncedeki özdeşlikle anlak özdeşliğini nasıl ayrımını koyacağız burada? Esas ya şey orada çıkıyor ortaya.
Tamam. Görüngü ve öz gibi düşüneceğiz sonuçta.
Nasıl?
Anlaktaki
katılaşmış bir
anlaktaki görüngü olacak. Anlığa uygun belirliliklerini ortaya, ilişkilerini koyacak ama diğeri tüm olması gereken belirlenimlerini ortaya koymuş olacak veya ortadan kaldırmış olacak.
Anlak özdeşliği, onu Hegel çok önemsiyor ve öz bölümünün en başında onu anlatıyor.
Ya ya da olanaksızlığından farklı bir şeymiş. Hı? Gibi. Üçüncü anne olanaksızlığı diye bir şey var. Bir şey ya kendisi ya başka bir şey.
Evet.
Bu ya ya da bir ayrım dediğin koyuyor galiba evet. Orada. Evet. Biz onu hep mesela mantık derslerinde aynı.
O dişkenin
şeyi olarak almıştık. Öyle hatırlıyorum. Yani peki, ilkesiyle,
onu nerede ele alıyordu hatırlıyor musunuz?
Şu mantıkta ben.
Nerede?
Bir daha tekrarlar mısın hemen?
Bu değil mi sadece?
Bir şey ya kendisidir ya başkasıdır. Ya ikisi birden olamaz. Şey,
ya da durumu dediğim.
İkisinden başka bir şey olamaz gibi. Bir şey ya kendisidir ya başkasıdır. Yani ya A'dır ya A olmayandır. Hegel bunu kabul etmiyor. Diyor ki A ne artı A'dır ne de eksi A'dır. A, A'dır.
119. paragraf.
Kaç sayfa?
206. Şu dışlama 3. önermesi diye.
Evet. Doğru. Bu çok önemli.
Okusana.
Yani şurayı tanışsanım en azından. O. Yine. Oku istersen, orayı çözümleyelim.
İkinciyi baştan, yolunu baştan mı alalım?
Açıklayarak.
Kendinde ayrım, özsel ayrımdır. Olumlu ve olumsuz. Öyle ki birincisi olumsuz olmayacağı bir yolda kendiyle özdeş bağıntıdır. Ve ikincisi olumlu olmayacağı bir yolda kendi için ayrı olandır.
Bir dakika, yani kendi dediği ilişkisiz olduğu durumu söylüyor. Kendinde dediği ilişkilendirme hali. Birinde soyutluğunu da alıyor. Yani varlık gibi bakıyor. Kendindesinde de öz gibi alıyor. Değil mi?
Özleşlik.
Bilmiyorum ben çözemedim.
Bir açıklar mısın?
Ben, onu sen yap. Ondan sonra sen açıklar. Bu cümleyi sen açıklar.
Abi sivrisinekler konusunda önlem almalısın.
Evet, yani bir an önce geliyor.